Ayrım 14, Kin, Robert Ludlum, sayfa 174. Dördüncü kısım. Tigyu telefonda konuşurken sesi sert, sözleri de kesindi.
Stone başlangıçtan beri sizin adamınızdı. Lodge Torridon'a geldiği günden itibaren sizin hesabınıza çalıştı. Durmadan soru sorması, dosyalarımızdan Lubbock'un adını alması, o tuzaklar. Fonti'nin bütün hareketlerini size haber verdi.
Anthony Braverd bunun için özür dileyecek değilim dedi. Bildiğiniz nedenlerden dolayı Selanik dışişlerince hala çok büyük önem taşıyor.
Bu idam emrini açıklamanızı istiyorum. Bu bana haber verilmedi ve...
Braverd onun sözünü kesti. Aslında onu öldürmek niyetinde değildik. Fakat hava saldırıları sırasında sizin ölmeniz olasılığı vardı. Böyle bir durum olursa Stone o izin sayesinde hemen Fontini Christie'nin nerede olduğunu bulabilecekti.
Bu konuda sizi Stone mu ikna etti?
Elçi cevap vermeden bir sessizlik oldu.
Evet, birkaç yıl önce.
Stone Fontin'den ne kadar nefret ettiğini de söyledi mi?
Ondan hoşlanmıyordu. Bu duygusunu paylaşanlar da vardı.
Ben nefret dedim. Çılgınlık sayılabilecek bir nefret.
Madem bunu biliyorsunuz, neden Stone'un yerine başkasını geçirmediniz?
Lanet olasıca. Bu duygusunu kontrol ediyordu. Bir neden olduğu sürece bunu yaptı ve şimdi bu neden de kalmadı.
Anlayamadım.
Siz budalanın birisiniz Braverd. Stone bize fotokopiyi bırakıp belgenin aslını almış. Yani çaresizsiniz ve bunu bilmenizi istiyor.
Neden söz ediyorsunuz?
O elinde Fontini öldürmesine izin veren resmi bir belgeyle dolaşıyor. Kendisi profesyonel. Bu işi yapmayı ve belgeyi de erişemeyeceğiniz bir yere saklamayı düşünüyor. İngiliz hükümeti, Dışişleri Bakanı ya da Churchill bu idamdan dolayı haklı olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Ya da birinizden biriniz bu konuda konuşabilir misiniz?
Braverd hemen cevap verdi. Bu o ara gereken bir durumdu. Elçi hızlı hızlı soluyordu. Stone'u bulup durdurmak gerekiyor.
General bezgin bezgin söylendi.
Hiç olmazsa bir konuda anlaştık.
Şimdi ne yapacaksınız?
Her şeyden önce Fontin'e bütün bildiklerimizi anlatacağım.
Bu doğru olur mu?
Dürüstlük bunu gerektirir.
Bize bilgi vermenizi bekliyoruz. Gerekirse saat başı bilgi verin.
Tigyu duvardaki saate bir göz attı. 9:45 geçiyordu.
Buna imkan yok.
Ne?
Siz 5 yıl önce Yunanistan'dan alınan bir kasabayla ilgileniyorsunuz. Ben sadece Victor Fontin ve ailesinin hayatlarını düşünüyorum.
Braverd sertleşmeye yeltendi.
Bu ikisinin birbirine bağlı olduğu aklınıza gelmedi mi hiç?
Bu fikrinizi not ettim.
Tigyu telefonu kapatarak iskemlesinin arkasına dayandı. Fontin'i arayıp tehlikeyi bildirmesi gerekiyordu. O sırada kapıya vuruldu.
Girin.
Harold Latham peşinde en iyi araştırma subaylarından biriyle içeriye girdi. Scotland Yard'dan ayrılma orta yaşlı adamın elinde sarı bir zarf vardı. Tigyu bir şey bulabildin mi diye sordu. Bloknotta kalan yazı izleri. Stone çok düzenli bir ajandı. Fakat kötü bir huyu vardı. Yatağına uzanıp notlar alırdı. Kağıtları karalardı. Ama uyumadan önce bu yazılı kağıtları yakardı. Yatağının yanındaki masanın üstünde bulduğumuz bloknot boştu. Ama uzman ne yapması gerektiğini biliyordu. Scotland Yard'ın laboratuvarından gizli servise alınmış adam Tigyu'ya zarfı uzattı. Bloknottaki izleri çıkarmamız zor olmadı efendim. İşte sonuçlar burada. Tigyu zarfı açarak içindeki kağıtları çıkarıp baktı. Kağıt karalamalarla doluydu ama bunların arasında bir isim vardı. Donati. Campo di Fiori'deki cellat. Saçında kalın beyaz perçem olan adam. En güçlü kardinallerden biri. Selanik operasyonu başlamıştı. Guillermo Donati. Fontin bu adı duyunca birden eski anıları canlandı. Bu isim kilidi açan bir anahtardı. Vittorio o zaman 9 veya 10 yaşında vardı. Gece olmuştu ve kardeşleri yukarıda yatmaya hazırlanıyordu. Vittorio bir kitap bulabilmek için pijamasıyla aşağıya inmişti. İşte o sırada çalışma odasından gelen öfkeli sesleri duymuştu. Kapı 30 santim kadar aralıktı. Çocuk merak ederek oraya yaklaşmıştı. İçeride gördükleri onu iyice şaşırttığı için de orada donup kalmıştı. Babasının masasının önünde duran bir rahip haykırıyordu. Yüzü öfkeden gerilmiş, gözleri yuvalarından fırlamış adam masayı yumruklayarak Savarone'ye bağırmaktaydı.
Babasının karşısında birinin, özellikle bir rahibin bağırabilmesine şaşıran çocuk dehşetle içini çekmişti. O zaman rahip birden dönmüş ve Victoria siyah saçın ortasındaki kalın beyaz çizgiyi görmüştü. Korkuyla yukarıya kaçmıştı sonra. Ertesi sabahta Savarone oğlunu bir kenara çekerek durumu anlatmıştı. Babası böyle şeyleri hiç ihmal etmezdi. Victoria o şiddetli tartışmanın nedenini bilemiyordu. Yalnız babasının Guillaume Donati adındaki rahibin Vatikan'ı güç durumda bıraktığını söylediğini hatırlıyordu. O kendiliğinden emirler çıkarıp cahilleri korkutarak bunları zorla dinletiyordu. Bunlar bir çocuğun anımsayacağı sözlerdi. Tigue telefondaydı hala.
Stone şimdi kendi başına hareket ediyor, seni istiyor ve buna karşılık büyük para koparmayı tasarlıyor. Onun uçakla Roma'ya gittiğini öğrendik.
Kardinali görecektir, böyle şeyleri telefonda pazarlık etmenin uygun olmadığını düşünmüştür.
Tamam, sonra seni avlamaya gelecek, biz de onu bekliyoruz.
Victor hayır diye cevap verdi, bu uygun değil, beklemeyip onların peşinden gideceğiz. Stone'un Roma'da olduğunu biliyoruz, oradaki casus hücrelerinden birine saklanacaktır. Bu hücreler insanları gizlemek için kullanılır.
Kendisi belki de Donati'nin yanındadır.
Bu şüpheli Donati'nin ne yapacağı belli olmaz, tehlikeli bir tiptir.
Ne düşündüğünü bilmiyorum ama ben...
Fontino'nun sözünü kesti. İnanılır kaynakların bir söylentiyi yaymasını sağlayabilir misin?
Nasıl bir söylenti?
Bilinmeyen nedenlerden dolayı Campo di Fiori'ye döneceğim duyulmalı.
Asla olmaz, buna imkan yok.
Victor bağırdı, Tanrı aşkına ömrüm boyunca gizlenemem. Karım ve çocuklarım her sokağa çıktıklarında onları öldürmek için Stone ya da Donati'nin beklediğinden korkarak yaşayamam. Onunla karşılaşmalıyım. Bir süre ses çıkmadı. Sonunda Tigue,
Zenope mezhebini de unutma dedi.
Donati ve Stone'la karşılaşınca o keşişler de yalan söylemediğimi anlayacaklardır.
Roma'da fazla adamımız yok. Biz...
Fazla kimseye gerek yok. Oraya fabrikalar için gitmiş olabilir. Bunları hükümet almak istiyor ve Amerikalılara satmam için de durmadan fiyat arttırıyorlar. Fontini devam etti. Sonra Barzini adında bir ihtiyar olacak. Guido Barzini bir zamanlar Campo di Fiori'de atlara bakardı. Onun bize yardımı olabilir. Milan bölgesine haber gönder. Kendisi sağsa partizanlar onu mutlaka bulurlar.
Peki bu yemi yuttuklarını kabul edelim. O zaman ne yapacaksın?
Victor sözlerimi dinlemelerini isteyeceğim diye cevap verdi. Yoksa onları öldüreceğim. Haber hemen yayıldı. Padrone sağdı ve geri dönmüştü. Fontini Cristi Milano'da Domo civarında bir oteldeydi. Bu haberi Roma bile duydu. Otel odasının kapısına vuruldu. Barzini gelmişti. Bu Victor'un hem beklediği hem de korktuğu andı. Gözlerinin önünde yine o korkunç gece belirdi. Kapıya giderken kendisini zorlayarak o beyaz ışıklı geceyi düşünmemeye çalıştı. Yaşlı köylü koridorda duruyordu. Bir zamanlar güçlü olan vücudu zayıflamış, sırtı kamburlaşmıştı. Ucuz, kaba, siyah ceketin içinde adeta kaybolmuştu. Yüzü kırışmış, gözleri donuklaşmıştı. Victor'un başını yere bastıran o güçlü eller de sıskalaşmış, parmaklar bükülmüştü. Victor'un elini sıkarken yaşlı adam titriyordu. Barzini dizüstü çöküp sıska kollarını Vittorio'nun bacaklarına dolayarak "Doğru!" diye bağırdı, "Sağsınız!" Onun bu hali Victor'u hem üzmüş hem utandırmıştı. Yaşlı adamı ayağa kaldırarak kucakladı. Sonra onu götürüp kanepeye oturttu. Yaşlanması bir yana Barzini'nin hasta olduğu da belliydi. Victor yemek ikram etmeye kalkınca Barzini çay ve konyak istedi. Otel garsonları hemen istenilenleri getirdiler. Yaşlı adam bunları içtikten sonra olanları anlattı. Almanların aileyi öldürmesinden sonra faşistler eve el koymuşlardı. Hizmetkarların eşyalarını alıp gitmelerine izin verilmişti. Cinayetleri gören kız öldürülmüştü. Aptal sandıkları Barzini dışında Campo di Fiori'de kimseyi bırakmamışlardı. Barzini de böylece olanları izlemişti. İşin en garibi eve gelen rahiplerdi. Bu üçer dörder kişilik grupların önce ölenler için duaya geldiklerini sanmıştı Barzini. Fakat sonra onların evi, kulübeleri ve ahırları aradıklarını görmüştü. Hatta marangozlar getirip yerdeki tahtaları ve duvardaki kaplamaları da söktürmüş, sonra yerlerine taktırmışlardı. Genç rahiplerden birkaçına ne aradıklarını sordum. Aslında onlar da pek bilmiyorlardı sanırım. Çelik ve demirden yapılma kasalar ihtiyar dediler. O sırada yaşlı bir rahibin her gün geldiğini ve diğerlerinin çalışmalarını kontrol ettiğini de anladım. Victor hafif sesle, 60'ında bir adam diye mırıldandı. Saçında kalın beyaz bir çizgi var.
Ta kendisi, nereden bildiniz?
O bekleniyordu. Bu araştırma ne kadar sürdü?
2 yıl kadar sürdü.
Fontaine Barzini'nin kadehine tekrar konyak koydu. İhtiyarın titremesi hafiflemişti. Roma'dan gelen İngiliz'in dediğini yaptın mı eski dost?
Evet padrone. 2 gündür Laveno, Varese ve Lanyano'nun pazarlarına gidip gevezelere patronu göreceğim dedim. Milano'ya gideceğim. Patrone dönüyor. Ama kimsenin bundan haberi yok. Fontini Cristi'nin oğlu geliyor. Bunları etrafa yaydım.
Barzini gülümsedi. Peki neden Milano'ya geleceğimi soran oldu mu?
Çoğu bunu sordu. Benimle özel görüşmek istediğinizi ve bundan şeref duyduğumu söyledim. Gerçekten onur duyuyorum.
Bu kadarı yeter. Victor telefonu açarak santrala bir numara verdi. O numarayı bağlamalarını beklerken Barzini'ye döndü. Bu iş bitince benimle önce İngiltere'ye sonra Amerika'ya gelmeni istiyorum. Evlendim eski dost. Signora'yı seveceksin. 2 oğlum var, ikiz. Barzini'nin gözleri parladı.
Oğullarınız mı var? Tanrı'ya şükürler olsun.
Santral memuru o numaranın cevap vermediğini söyleyince Victor Fontaine endişelendi. Cüzdanından başka bir numara çıkardı. Roma'daki bu numarayı da santrala söyledi. Telefondaki İngiliz o numaranın cevap vermediğini söylemekle neyi kastediyorsun diye sordu.
Cevap veren olmadı. Kendisinden en son ne zaman haber aldınız? 4 saat önce. Her şey programa uygundu.
Bütün araçlarla telsizle irtibat kurmuştu. Sen de haberi aldın tabii.
Hangi haberi? Bir sessizlik oldu.
Bu iş hoşuma gitmedi Fontaine.
Hangi haber?
Peşine takılabileceklerini ve endişe etmememizi söyledi. Otele eriştiğin an seni arayacaktı. Hem arabayı da görmüş. Bu Campo di Fiore'nin ana kapısının yakınında bekliyormuş. Yeşil bir Fiat. Savona plakalı. İçindeki adamlardan biri sabıka kayıtlarındaki bir Korsikalı'ya benziyor. Londra onun hesabımıza çalışan bir kaçakçı olduğunu sanıyor. Diğerleri de Corso galiba. Ve o...
Yani?
Evet, 4. adam Stone.
Stone yemi yutmuştu. Elma yardımcı bulmak için Celle Ligure'ye gidip Korsikalılarla anlaşmıştı. Ajan Elma bu arada bağlantıyı sağlayacak olan kimseyi de Varese'de ortadan kaldırmıştı. Victor Roma'daki adama teşekkür etti. Telefondaki adam telaşla ''Beni dinle Fontaine'' diye atıldı. ''Bir şey yapmayacak ve olduğun yerde kalacaksın.'' Victor cevap vermeden telefonu kapattı. Barzini'nin yanına gitti. ''Güvenebileceğim, tehlikeye atılabilecek adamlara ihtiyacım var.'' Barzini gözlerini kaçırdı, utanmıştı.
''Durum eskisi gibi değil padrone.''
''Partizanlar?''
''Onların çoğu komünist şimdi, artık sadece kendilerini düşünüyorlar. Onlar...''
Birden durdu.
''Ama yapılanları unutmayan 2 adam var. Onlar dağda saklanırlarken kendilerine yiyecek ve ailelerinden haber götürdüm.''
İyi, ben elbisemi değiştireceğim. Onlara telefon edebilir misin?
Telefon numaraları var.
Onları ara ve benimle Campo di Fiori'de buluşmalarını söyle. Orada bekçi var değil mi?
Sadece Lavenolu bir bekçi ve bir de ben.
Victor Barzini'ye döndü. O adamlar arka taraftaki ahır yolunu biliyor mu?
Bulabilirler.
İyi, hemen yola çıkıp beni ahırların gerisindeki toprak yolda beklemelerini söyle.
14. ayrımın sonu. Sayfa 182.